Anafor, Erhan Bener.
Ayrım 7.
İyi ama Sevin'in babası demişti ki, bir beyaz yalan. Bugün Salih Bey'e telefon ettim. O da makul karşıladı. Ama ben kararımı verdim. Gelecek hafta Ankara'ya gidiyoruz. Ben bugün Artin Usta'ya gitmişken yüzüklerinizi ısmarladım bile. Salih Bey nasıl olsa karşı çıkamaz. Cahit şaşkın şaşkın bakıyordu yengesine. Böylesi daha iyi, dedi yaşlı kadın. Uzatmanın alemi yok. Sen de öyle düşünmüyor musun? İyi de pek ani oldu yani. Ha, tren biletlerinde yarın aldırtıver. Ben uçağa binemem, bilirsin. O sırada ahretlik önüne filmlerde gördüğü cinsten kırmalı, süslü bir prostere bağlamış olarak taraçanın kapısında göründü. Yemek hazır, dedi. Kızın kaşla göz arasında dudaklarına hafifçe ruj sürdüğünü fark eden büyük hanım yemek boyunca ''Bu kız adam olmaz, en iyisi köyüne yollamak'' diye homurdandı durdu. Cahit onu yatıştırmaya çalışmadı bile. Bu akşam kendisini yaşamının belki de en önemli dönüm noktalarından birinde hissediyordu. Aslında bu tür sezgilere inanmazdı Cahit. Son derecede dağınık mizaçlı bir insan olmasına karşın yaşam planında her şey önceden düzenlenmiş, bir köprü maketindeki gibi her şey bütün ayrıntılarıyla önceden belirlenmişti. Ancak onun kafasındaki önceden belirlenen düzen kadercilik felsefesinin ürünü değildi. Bütün bir evren, yıldızlar, güneşler, gezegenler ve dünya üzerindeki insanlar, bunların hepsi elbette hiçbir beynin açıklayamayacağı, çünkü en gelişmiş beyinlerin bile parçası olmaktan kurtulamayacakları, öylesine karmaşık bir fizik, matematik, mekanik, kinetik, daha bilmem akla gelmeyen milyonlarca veriden oluşan bir denklemden başka bir şey değildi. Hele kendisi gibi bir mühendisin bu denklemin herhangi bir bilinmeyenini bir sezgi partikülüyle alt üst edebileceğine inanması olanaksızdı. Verileri eksiksiz ve doğru hesapladıktan sonra en şiddetli depremlerin bile yıkamayacağı gökdelenler inşa edebilirdi insanlar. Ama kimse kendi kendisini denetleme, kendi kendisini düşünme yeteneğine sahip bir robot yaratamazdı. Çünkü insan beyni denilen o korkunç labirenti, o rastlantılar kavşağındaki inanılmaz kusursuzluktaki yapıyı değil kuracak, tasarlayabilecek bile bir mimar düşünemiyordu. Böyle olunca da salt düşünce gücüyle, salt dualar ya da adaklarla hiçbir yere varılamazdı. Ya kendi kurduğu şatolar, ya ters bir rüzgar eser, bir fırtına çıkar da o kağıttan şatoları yerle bir ederse, yengesinin yemeğini bitirmesini beklemeden masadan kalktı. Bu akşam Arnavutköy'e giderek Nüket'i şaşırtabilirdi. Ama ya o geleceğini hiç beklemediği için Cahit'in sevmediği çingene pembesiyle çayır yeşili palyaço giysilerini andıran geceliğini sırtına geçirmiş, alt çenesindeki ta Almanyalara gidip yaptırdığı halde bir türlü rahat edemediği yarım protezini çıkarmış, elinde Frankfurt'tan dönüşte havaalanındaki Freyshop'tan almayı ihmal etmemiş olacağı sherry kadehi, televizyon başında uyuklamaktaysa, ''Bu akşam beni ancak Reza'da paklar.'' dedi içinden ve yengesine iyi geceler dilemeyi unutarak odadan çıktı. O ayağa kalkınca bir gece gezintisi için umutlanan Haşki, onun kapıyı kararlı bir biçimde örtmesi üzerine derin bir iç geçirdi. Büyük hanımın ayaklarının dibine kıvrılarak tor top oldu, uyumaya hazırlandı. Yapış Holding'in Dış Ticaret Departmanı Başkanı Galip Bey sıkıntılıydı bu akşam. Ayrıca bu saçma unvandan da hoşlandığı söylenemezdi. Bu departman lafı da Cahit Bey'in Amerika Birleşik Devletleri'nde işletmecilik doktorası yapmış olan yardımcısı Bülent Bey'in icadıydı ve kendisiyle Cahit Bey'den başka da kimse kullanmıyordu. Kaldı ki Galip Bey unvan bir yana Cahit Bey'in bu yeni yardımcısından da hiç hoşlanmıyordu. Cahit Bey o genç adamı salt çok sık işlerinin düştüğü Bayındırlık Bakanlığı'ndaki etkili bir bürokratın oğlu olduğu için şirkete almıştı. Ona yine oğlanın deyimiyle genel müdürlük katında eski bölümlere yeni adlar bularak oyalanması dışında başka bir iş vermek niyetinde de görünmüyordu. Babasına arada sırada telefon edip iyi olduğunu söylesin ve bu arada şirkette yaptığı kağıt üzerindeki harika düzenlemelerden söz etsin, yeter de artardı Cahit Bey için. Öte yandan her ne kadar Cahit Bey bu yeni yardımcısının zararsız biri olduğunu söylüyorsa da Galip Bey Bülent'in varlığından ötürü pek huzurlu değildi. Yeni organizasyon şemaları hazırlama bahanesiyle ikide bir Galip'in odasına, hatta Cahit'in bile hiç ayağını atmadığı kimi odalara vırt zırt girip çıkıyor, arşivleri, masa çekmecelerini karıştırıyor, şirket işleriyle gereğinden çok ilgileniyordu. Gerek iş hayatına, gerekse özel yaşamına onun bunun burnunu sokmasından hiç hoşlanmazdı Galip Bey. Örneğin, Gümüş Suyu'nda Çifte Val Sokağı'ndaki çok ilginç bekar evini şirkette İclal'den başka kimse bilmiyordu. O da zaten Cahit'ten korktuğu için pek nadir gelirdi bu eve. Gerektiğinde başkalarına burasının bir arkadaşına ait olduğunu söylerdi. Sicil dosyasında ve muhasebedeki yani ücret bordrosundaki adresi çok yaşlı olduğu için hiç dışarı çıkmadığını söylediği ve her ne hikmetse yıllardır kimsenin bir kez bile görmediği, varlığı kendisinden menkul annesinin Galatasaray'da Yeni Çarşı Caddesi'ndeki köhne bir apartmanın 6. katındaki dairesinin adresiydi. O dik merdivenlerden 6. kata tırmanmayı kim göze alabilirdi ki? İclal, bit pazarı malı diye küçümsese de antika eşyalardan hoşlanıyordu Galip Bey. Daha doğrusu pencerelerinden boğazın göründüğü salonunu özellikle bir şark salonu olarak döşemişti. Yerler kalın tüylü İsfahan halılarıyla kaplıydı. Duvarlara ise tablo yerine binbir gece masallarını çağrıştıran rakkaseler, sultanlar, hadım ağaları, tavus kuşları, fıskiyeli havuzlar ve binbir çeşit ve renkte çiçeklerle bezenmiş ipek halılar asılmıştı. Yerdeki halıların üstüne genişi güzel atılan kuş tüyü yastıklar ise sözüm ona bir Türk bekar evini arabesk bir merakla görmek istediklerini söyleyen bir takım profesyonel orospulara, Alman ya da Rus, Roman ya da Rum, tabii Türk olmalarında özel bir sakınca yoktu, övünerek anlattığı gibi düşlenebilecek en edepsizce aşk oyunlarının olmazsa olmaz araçlarından sayılıyordu. Yabanıl sevişmelerin acıtıcı zevkini hafifletmeyen sert bir zemin üzerinde bu yumuşak yastıkların içindeki ufacık tepekler çıplak teni tutkulu ısırışlar gibi hafif hafif dişlerlerdi. Ayaklarının oymaları, kamasutradan örneklerle süslü sehpanın üzerindeki telefonun almacı ise iki başlı bir erkeklik organı biçimindeydi. Işıkları iyice loşlaştırılmış, gizli aşk oyunlarının nemli kokusunu anımsatan belli belirsiz bir amber kokusuyla havası ılıştırılmış olan bu salonun, Galip Bey'in egzotik tutkularını ve abartılı zevklerini çok iyi yansıttığı söylenebilirdi. Ama şu anda telefonda Türkçeyi anlaşılmaz kaba bir ağızla konuşan adam, bu tür ince zevkleri beğeniyle değerlendirebilecek gelişmişlikten yoksun biriydi. Öfkeli sesi, palus biçimindeki almaçtan adeta fışkırarak ulaşıyordu Galip Bey'in kulaklarına. ''Bu tehlikeli değil mi Galip Efendi? Patron bu işe çok kızacak, bilmiş ol.'' Galip Bey'in bu konuşmadan hoşlandığı söylenemezdi. Ama sesi karşı tarafınkine oranla daha sakin çıkıyordu. ''Bu işler böyledir Murteza Bey. Her şey her zaman istediğimiz gibi yürümez. Yeter ki büyük bir aksilik çıkmasın.'' ''Anlıyorum da, bak kardeş, baştan biz seninle böyle konuşmamıştık. Yani şimdi mallar Basra üzerinden mi yollanacak? O kadar beklemeye sabrı var mı bakalım büyük patronun?'' ''Böyle şeyler telefonda konuşulmaz Murteza Bey, yerin kulağı var derler. Üstelik gerçekten de aranızda gevezeler var.'' Karşıdaki adamın sesi iyice anlaşılmaz bir hal aldı. ''Nasıl gevezeler?'' ''Durum anlaşıldığına göre kendisi içinde pek iç açıcı olmamakla birlikte karşısındaki adamın şaşkınlığından ve telaşlı öfkesinden belirgin bir tat alıyordu Galip Bey. Tane tane konuşmaya özen göstererek, "Nüket Hanım dün gece Almanya'dan döndü," dedi. "Bu sabah Cahit Bey'le baş başa verip uzun uzun görüştüler. Nüket Hanım benimle konuşmak istemedi nedense." "Ne olmuş yani? Çok mu önemli?" "Önemli tabii. Ben şirketin dış ticaret işleri müdürüyüm. Benim ilgilendiğim konular hakkında görüşmeler yapmak için gitmişti Almanya'ya Nüket Hanım. Dönüşte mutlaka benimle konuşması gerekirdi." "Bu senin sorunun." "Kazınaya öyle değil Murteza Bey. Bana kalırsa Herr Ludwig'in her şeyden haberli olması gerekmez miydi? Öyle değil miydi?" Karşı tarafta bir sessizlik oldu. "Birisi ağzından bir şeyler kaçırmış olmalı," dedi Galip. "Çünkü Cahit Bey benimle de biraz ilişkili konuştu. Hemen Frankfurt'u aradım. Ludwig henüz bu yeni siparişin tam olarak nerede kullanılacağını bilmiyor. Ama ödeme koşullarını değiştirmekten falan bahsetti. Güya Kredit Finansbank Orta Doğu'ya gönderilecek mallar için uluslararası gözetme şirketi raporu istiyormuş. Sen bulursun." "Alaylı bir şekilde. Bugünler de biraz zor," dedi. "Bütün devlet kuruluşları tetikte, sen de biliyorsun. Bu koşulu kabul edemeyeceğimizi açıkça söyledim. O zaman da faizi arttırmaktan başka çaremiz yok," dedi. "Libor'un en az 2 puan üstünde faiz uygulayacaklar. Ne yapalım, onu da öderiz. Bu iş karşılıklı, biz de öbür malın fiyatına ekleriz." "Sorun bu değil. Anlayacağın adamın şantaj yapmak ister gibi bir hali vardı. Sonu kötüye varır mı bilmem. Eğer bir şey bilmiş olsaydı daha başka türlü konuşurdu, öyle değil mi?" "Dedim ya, ne biliyor, ne kadar biliyor emin değilim. Bildiğim adamın işkillenmiş olduğu. Birisi gevezelik etmiş olabilir. Son günlerde Almanlarla başka konuşan oldu mu sizden?" Karşıda yine bir sessizlik. "Malların ekspertizi için Şivan'ı göndermiştik." Bu kez Galip Bey sustu. Karşıdaki adamın sesi iyice boğuklaşmıştı. "Şivan'ın ağzı sıkıdır ama yine de araştırırız, merak etme. Bizde bir kere çok konuşmaya kalkan bir daha hiç konuşamaz olur. Yine de dikkatli olun." Telefon kapandı. Galip Bey parmaklarının ucuyla farkında olmadan pembe telefonun almacını okşuyordu. Sonra gitti. Eski zaman evlerindeki yüklükleri andıran Amerikan bara dönüştürülmüş bir dolaptan bir şişe viski çıkardı. Kocaman bir bardağı buz ve viskiyle doldurdu, büyük bir yudum içti. "İşler kızışıyor," dedi içinden. "Ya devlet başa ya kuzgun leşe. İşleri sıkıştırmalıyım, ne olup bittiğini öğrensin. Boşuna mı o kadar para veriyoruz?" Tekrar telefonu eline aldı, İclal'i evinden aradı. Salih Bey'in çocuklarıyla birlikte oturduğu apartman Alman Büyükelçiliği ile karşı karşıyaydı. 4. katın balkonundan bakıldığında elçiliğin bahçesi bütün görkemiyle gözler önüne seriliyordu. Sevin, baharla birlikte özellikle de akşam üzerleri eline bir kitap ya da dergi alarak bu balkonda oturmayı çok seviyordu. Mor leylakların, erguvanların, pembe çiçekli kiraz ağaçlarının, manolyaların ve genç çınarların süslediği yemyeşil çim bahçe, sanki çocukluk günlerinden beri hep özlediği, düşlerini kurduğu bir sonsuz huzur ve mutluluk dünyasına, belki de bu eve annesinin ölümünden sonra taşınmış oldukları için, onun görünmez ipek tül giysiler içinde salınarak dolaştığı, içine başka ruhların kabul edilmediği özel bir cennete açılan geniş bir pencereydi. Kimi günler büyükelçilikte çalışan genç kızlarla delikanlılar midillilere binerek bahçede gezinirler, kimi geceler düzenledikleri açık hava eğlencelerinde geç saatlere kadar şarkı söyleyip dans ederlerdi. Kıskanır mıydı onları? Sanmıyordu ama imrenmediğini de söyleyemezdi. Annesinin ölümünden beri babası, abisi, yengesi ve yeğeniyle birlikte oturduğu bu kocaman apartman dairesinde mutsuz değildi. Hepsini çok seviyordu. Ama küçük yeğeni Metin'le ya sevimli ve yaramaz köpeği Eliza'nın yeri başkaydı. Metin köpeğinin adını Eliza diye söylüyor Fransızca okumuş olan Sevin'e bu seslenişte sanki büyülü ve gizemli bir şey varmış gibi geliyordu. Büyükelçiliğin bahçesi geceleri eğlence olmasa bile taflanların diplerine yerleştirilmiş olan renkli ampullerle ışıklandırılıyor, Sevin'in gözünde daha şiirli bir masal bahçesi görünümü kazandırıyordu. Bu gece elçilikte eğlence yoktu. Olsa bile Sevin buna dikkat edecek durumda değildi. İçeride salonda babası, ağabeyi ve yengesi heyecanlı bir tartışma içindeydiler. Özellikle babası, büyük hanımla yaptığı telefon görüşmesinin etkisinden hala kurtulabilmiş değildi. Nişanın sonbahar yerine bir hafta içinde yapılması önerisini Sevin'e sormadan kabul eden kendisi olduğu halde, bu aceleden dolayı mutlaka bir başkasını sorumlu tutmak, hatta cezalandırmak isteğiyle kıvranıyor, ikide bir kendi kendisiyle konuşarak bu işi bu kadar aceleye getirmenin gereksiz olduğunu söylüyor, sade bir törene gönlü razı olmamakla birlikte şatafatlı bir tören yapılması halinde bütçe olanakları böyle bir törenin giderlerini karşılamaya yetmeyeceği için müstakbel damadına karşı boynunun bükük kalacağı düşüncesiyle kaygılanıyordu.
Ayrım sonu.